15. ayrımın başı. Büyük Sarı Yaban Arısının Peşinde. Kısım 1. Doğa belgesellerini izlemeyi severim. Tıpkı milyonlarca izleyici gibi ben de egzotik ve çok çeşitli yaban hayatı ve onların çekildiği dramatik ortama hayran kalırım. Ancak dünyadaki yağmur ormanları, çöller ve okyanusların tüm şahaneliği ve göz alıcılığı bir yana, ben hala kendimi Britanya ve İrlanda'nın yaban hayatı ve yabani doğal yaşam alanlarına kendimi daha çok kaptırıyorum. Evimiz dediğimiz bu adaların bozkırları, dağları, bataklıkları, ormanları, nehirleri, gölleri ve kıyıları hakkında hala bilmediğim o kadar çok şey var ki nereden başlasam bilemiyorum. Hemen kapımızın dışındaki yaban hayatını daha fazla görebilsek, duyabilsek ve anlayabilsek muhteşem olmaz mıydı? Eğer yere uzanıp topraktaki yaşamı izleyecek, kadim ormanlarda, çayırlarda, bataklıklarda, fundalıklarda yürüyecek, kendimizi bu bambaşka peyzajlara kaptıracak, enerjilerini alacak ve kelimenin tam anlamıyla diğer insan olmaya, canlılarla karşılaşacak zaman yaratabilsek, yaşamlarımızın ne kadar da zenginleşeceğini düşünün. Dorset'teki arazimde yaşayan ve çoğuyla da hala tanışıp kaynaşamadığım bitkiler ve hayvanlardan asla sıkılmayacağım. Bugünlerde zamanımı olabildiğince dikkatli bir biçimde kullanıyorum. Çünkü bahçedeki kuşları ve böcekleri inceleyecek daha fazla vaktim olsun istiyorum. Yine de Shaftesbury'nin diotrit duvarında yetişen diken ve yosunların ve evimizle arazimiz arasında yürürken yol kenarında yetişen yabani çiçeklerin fotoğrafını çekmeye gereğinden fazla zaman ayırıyorum. Bazen Mart ve Nisan gibi Raf ve ben kahvaltıdan önce dışarı çıkar ve boks yapan yaban tavşanlarını ararız. Bir saatten kısa bir sürede 11 tane yaban tavşanı gördüğümüz birkaç favori yerimiz var ama onların boks yaptığını göreceğim günün hayalini kuruyorum. Elbette o gün gelecek, gelmesi gerektiği zaman. Mayıs ayında ise Sixpenny Henley köyünün yakınlarında Wiltshire'deki sınırın hemen ötesinde bulunan bir RSPB doğal koruma alanı olan Gersten Wood'daki gün doğumu korosunu yakalamayı denemek için daha da erken kalkarız. Denemek diyorum çünkü yaban tavşanları ve kukuma kuşları ile yol üzerine gördüğümüz tüm yaban hayatı hemen dikkatimizi dağıtır ve bu yüzden de kuşların ötüşünün en güzel kısmını kaçırırız. Hatta bazen tümünü kaçırdığımız da olur. Tüm bu karşılaşmalara bayılıyorum ama geçtiğimiz günlerde Kuzey Dorset'teki evimizin etrafında görmeye ancak hayal edebileceğim bir hazinelere ev sahipliği yaptığını bildiğim Britanya ve İrlanda'nın uzak kısımlarını ziyaret etmek istediğini hissetmeye başladım. Mesela hiç dağ tavşanı, ağaç sansarı ya da kulaklı orman baykuşu görmedim. Ayrıca çocukken topladığım Brooke Bond çay kartlarında gördüğümden beri gözlerimle görmek istediğim bazı kelebekler de var. Sonra kaydetmek istediğim arı türleri var. Mesela güzellikleriyle meşhur teki arısı ve keçi yemişi yaban arısı ile bacaklarındaki polen toplama uzvu ile sanki putur giyiyormuş gibi görünen pantolon arısı gibi. Listemin en tepesinde ise birkaç yıl evvel Barra Adası'na yaptığım kısa bir seyahatte çok çok ufak bir an için gördüğüm ama tekrar görmeyi çok istediğim bir arı var. Ya da bilinen adıyla Büyük Sarı Yaban Arısı. Bu seçkin yaban arısı İngiltere'de hiçbir yerde bulunamıyor. Kendini adamış gözlemciler tarafından iletilen veri sayesinde Büyük Sarı Yaban Arısı'nın yaşam alanının eskiye nazaran ne kadar küçüldüğünü görebilmek mümkün. Eskiden Büyük Britanya'nın her yerinde bulunabilirken son yüzyılda yoğun tarımın getirdiği değişiklikler sonucunda bu alanın %80'ini kaybetmiş durumda. Arı İngiltere ve Galler'den tamamen kaybolmuş durumda ve şu anda popülasyonları Kuzey ve Batı İskoçya, İrlanda'nın batı sahili, Orkney, Kol ve Tyre ile Outer Hebrides adaları gibi çiçek yönünden zengin ve pek az çiftlik olan yerlerde mevcut. Outer Hebrides adaları neden olmasın? Barra'ya ikimiz de aşık olmuştuk ve Rab her zaman Lewis ve Harris adalarını ziyaret etmek istemişti. Oldukça çekici gözükse de Outer Hebrides, Dorset'tan epey uzaktır. Eğer bu yolculuğu yeniden yapmaya karar verirsek, bunun hızlı hızlı çok yeri göreceğimiz bir şey olmasını istemeyiz. Evden uzak zaman geçirmek de aslında tam ihtiyacımız olan şey olabilir. Benim için annemin hastalığı ve ölümünün üzüntüsünden uzaklaşabileceğim bir değişiklik. Rab için de geçtiğimiz yıl düşüp sakatlandığı için Tam zamanlı bahçıvan olarak çalışmayı sürdüremediği bacağını dinlendirmek için bir fırsat. Rab'ın annesi de geçtiğimiz yıl ölmüştü. Yani son yıllar bizi fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak çok yordu. Zamanın en iyi ilaç olduğunu söylerler ve ben de kendimizi doğaya bıraktığımız birkaç aydan daha iyi bir iyileşme yolu bilmiyorum. Haziran ayının ortasında annemi toprağa verdikten birkaç hafta sonra Rab ve ben fotoğraf makinelerimizi, dürbünlerimizi, yağmurluklarımızı, bisikletlerimizi, güneş kremlerimizi, böcek ilaçlarımızı, haritalarımızı, Britanya ve İrlanda'nın doğal yaşamı ve bitki örtüsü hakkında rehberlerimizi aldık ve karavanımızla kuzeye, Outer Hebrides'e doğru yola çıktık. Planımız tüm yazı Atlantik kıyısındaki bu adaları keşfederek geçirmekti ama ikimiz de oradayken büyük sarı yaban arılarına denk gelmeyi umuyorduk. Seyahatimiz daha iyi bir zamanda olamazdı çünkü yalnızca Britanya ve İrlanda'nın kuzeybatısında bulunan nadir ve güzel doğal yaşam alanı McHare'ın çiçeklenmesine denk geliyordu. McHare büyük sarı yaban arısının doğal yaşam alanıydı. McHare Mayıs'tan Ağustos'a kadar çiçeklense de geç uyanan arılar oldukları için Mayıs sonu Haziran başına kadar büyük sarıları görmeniz zordu ve Ağustos'un ortalarına kadar da onları fazla miktarda göremezdiniz. Eğer şansımız yaver giderse kış uykusundan yeni uyanmış kraliçeleri, Haziran işçilerini ve eğer paramız bitmezse de Ağustos'un yeni nesil kraliçeleri ve erkeklerini görebilecek kadar uzun kalabilecektik. Sonradan gördük ki yolculuğumuz yolda karşılaştığımız tüm yaratıklar ve bitkilerle varacağımız yer kadar unutulmaz oldu. Hafta sonunda en kuzeydeki ada Lewis ve Harris'e varmayı ümit ederek Perşembe günü Dorset'tan ayrıldık. Sonrası için hiçbir net planımız yoktu. Bildiğimiz tek şey güneye Barra Adası'na doğru ilerleyecek, yürüyecek, bisiklete binecek ve Hebrides havasında cesurca güneşlenecektik. Ama planlar değiştirmek için yapılır ve yola çıkmamızın üzerinden 48 saat bile geçmemişti ki kendimizi Ullapool'daki arazide değil, İskoçya'nın Kaledonya'nın ormanlarının kıyısındaki küçük bir gölde bulduk. Ertesi gün 10.30'da Ullapool'dan Stronewey'e giden feribotu yakalamamız gerekiyordu ancak hava koşulları kötüydü. Deniz beni tutardı ve süt liman dedikleri denizlerde bile gemilerin batmasından endişe ederdim. Bu yüzden de hava koşullarının kötü olması beni korkutuyordu. Tesadüfen radyoda hava durumunu dinledikten hemen sonra dünyaca ünlü bir balık kartalı üreme alanı olan RSPB Lofgarden'dan çok da uzak olmadığımızı söyleyen bir tabela gördük. Yaklaşan fırtınadan kaçarken en harika yırtıcı kuşlardan birini görmek umuduyla planda bir değişiklik yapmayı teklif etmem için harika bir bahaneydi bu. Balık kartalı eskiden tüm Avrupa'da bulunurdu ancak devamlı avlandıkları ve taksidermi ve kuş yumurtası toplayıcılığının Viktoryen dönemde moda olması sebebiyle 1916 yılında İskoçya'da soyları tükendi. Ancak 1954'te bir çift İskandinav kökenli olduğuna inanılan kuş İskoçya'ya döndü ve yuva kurdu. 1959'dan beri balık kartalı Lofgarden'da başarılı bir şekilde ürüyor. RSPB bu kuşları yuvalarına hedef alan ve yağmalayan modern yumurta hırsızları gibi tehditlerden korumak için balık kartalı operasyonunu başlattı. Koruyucular, gönüller ve toprak sahiplerinin yorulmak bilmeyen gayretleri olmasaydı balık kartalları bu kadar başarılı olamazlardı. Balık kartalı görmek fikriyle heyecanlanmış bir şekilde ziyaretçi merkezinin kapanmasına yakın vardık ve karavanı otoparkta bırakıverdik. Fotoğraf makinemi ve bir şişe Avon Skin So Soft İskoç tatarcıklarına karşı en etkili şey aldım ve hemen içeri hareket ettik. Çoğu gönüllü olan çalışanlar çok yardımcıydılar ve bize koruma alanındaki yaban hayatı anlatmaya çok istekliydiler. Dikkatimizi gözlem evinin pencerelerinin dışındaki yemliklerdeki üç kara başlı iskeleteye çektiler. İspinoz ve büyük orman ağaç kakanı da vardı ama utangaç olduğu için yakınına bir çift güvercin konunca uçuverdi. Balık kartalı yuvası binanın iki anındaki pencerelerden uzakta gözüküyordu. Kullanmanız için dürbünleri ve monoskopları da vardı. Merkezin canlı video akışında yuvayı görmek için çok daha kolaydı ama dürbünle baktığımda daha bağlanmış hissediyordum. Yan yana üç yumurta görüyordum ama yetişkinden eser yoktu. Ziyaretçi merkezinin içindeki gönüllüler bu yıl üst üste ikinci kez E.G. isimli 20 yaşındaki dişinin yavru yetiştirmediğini söylediler. 15 yıldır burada kuluçkaya yatıyordu ve o süreçte 25 tane yavruyu başarıyla yetiştirmişti. Ancak Yeni eşi George ona bu yıl yeterince balık getiremedi ve o da yumurtalarını bırakıp kendisi yemek aramak zorunda kaldı. Bu yaptığı onun öyle kolay kolay yapacağı bir şey değilmiş. Çünkü geçen yıl tamamen karın altında kalmış olmasına rağmen kuluçkasından ayrılmamış. George görünüşe göre genç ve deneyimsiz. EJ'nin bir önceki eşi Odin'in aksine, çünkü onunla son 9 yılda 17 tane yavru yetiştirmişler. Çalışanlar durumdan dolayı epey üzgünler, ancak önceki yıl olana kıyasla bu sene onları defalarca tercih edeceklerini söylüyorlar. O zaman yumurtalar çatladıktan birkaç gün sonra babaları Odin rakip bir erkek tarafından kovalanmış ve yavruların hepsi açlıktan ölmüştü. Çalışanların bunu canlı bir şekilde ekrandan izlemiş olmaları çok üzücü olmalıydı. Onlara yavruları neden beslemediklerini sormak istedim ama kendimi tuttum, çünkü doğal yaşamı korumak isteyenlerin böyle durumlarda müdahale etmek yerine doğanın kendi yolunu bulmasını tercih ettiklerini biliyordum. Merkez kapanınca karavanımıza döndük. Rüzgar şiddetleniyordu. Biz de yolun dışındaki bir açıklığa sığındık. Manzara harikaydı. Yalnız bir keçi sövdü, solumuzda duruyordu. Yaşlı bir İskoçya çamı sağdaki gölün kenarına kadar uzanıyor. Dalları öyle eğiliyordu ki neredeyse suya değiyordu. Ağaçların arasında ve doğrudan karşımızda ancak 2 metre genişliğinde ve 15 metre uzunluğunda dar bir sahil vardı. Gölün öte yakasında da arkamızda göz alabildiğince çok çam ağacı mevcuttu. Son buzul çağının sonunda İskoçya'yı boydan boya kaplayan Kaledonya'nın ormanının geriye kalan en büyük parçasıydı burası. Aberdeen ormanı. Küçükçe bir kuş sağdan uçuyor, hop diye suyun kenarına konuyor. Ve uzun karanlık çamlardan yaşlı söğütlere doğru sahil boyunca yol alıyor. Beslenmeye gelmiş. Burası bu yönden zengin olmalı. Keçi söğüdüne varır varmaz plajın uzak ucundaki çamlığa geri uçuyor ve her şeye tekrar başlıyor. Yol boyunca gidip gelirken arka tarafı kalkıp iniyor. Bana kuyruk sallayan kuşunu anımsatıyor ama kuyruğu daha kısa. Hem bacakları da bedenine göre çok daha uzun. Şimdi dikkat kesiliyorum. Hıçkırır gibi kalkıp iniyor. Kuyruk sallayanların böyle yaptığını hiç sanmam. Bu kuşu daha önce gördüm ve ismini hatırlayabilmem gerekiyor ama yapamıyorum. Batak çulluğu diyor Rab bana. Keşke kuşları daha iyi tanısam ve onca değerli yılı boşa harcamamış olsam. Ama kendime bir çeki düzen veriyorum. Hayat kısa ve pişmanlıklara zaman yok. Keşke şöyle olsaydı demeyi kendime yasaklıyorum ve şimdi burada dönüyorum. Dışarıda hava çok çetin ve Kuzey İskoçya'da bir gölün kenarında İskoç çamları ve içinde yaşadıkları yaban hayat tarafından çevrili bir şekilde oturuyor ve eski ama rahat karavanımız sayesinde en kötüsünden korunuyoruz. Dışarıda bir yerde görülmeyen ama bizi gözetleyen kızıl sincaplar, ağaç sansarları, susamurları, tepeli baştan karalar ve balık kartalları var. İçinde bulunduğum durumdan müteşekkir bir biçimde burada olmamı sağladığı için evrene teşekkür ediyorum. Ertesi sabah uyandığımızda yolculuğumuza devam etmeden önce bir yürüyüş yapmaya zamanımız var. Karavanın etrafındaki adam dünkü fırtınadan sonra iyice çamurlu, bu yüzden gölden uzağa ormanın içine doğru yürümeye karar veriyoruz. Çamurluluğu ve erişilmezliği sayesinde Kaledonya ormanının bu kısmı, Garden Gölü çevresi halen ayakta. Eğer erişmesi kolay olsaydı burası da insanlar tarafından mahvedilirdi. İskoç çamları ormanın en büyük ve en uzun yaşayan ağaçları. 700 yıla kadar yaşayabiliyorlar ve tüm yaban hayatı ekosisteminin bel bağladığı önemli bir kilit taşı tür. Bugün altında yürüdüğümüz bu büyüleyici ağaçların büyük bir kısmının etrafta kurtlar ve kunduzların dolandığı dönemde de buralarda olduğunu düşünmek inanılmaz bir şey. Yıllar önce 11 bin kilometre kare büyüklüğünde olan bu kadim orman, vaşak, yaban domuzu ve ayıya da ev sahipliği yapıyordu. Britanya ve İrlanda'da böyle yırtıcılar kalmadı ama her an her şey olabilir. Geleceğin bize ne göstereceğini bilmemiz mümkün değil, hele ki yeniden yabanlaştırma projelerinin tartışıldığı zamanlarda. Trees for Life isimli İskoç Koruma Derneği sayesinde Antik Kaledonya ormanı ve barındırdığı yaban hayatı yavaşça ama kesin olarak hayata döndürülüyor. Dünyanın dört bir yanından gönüllüler ve korumacıların yardımıyla dernek kuş, titrek kavak, söğüt, meşe ve mürver ile birlikte İskoç çamları da dahil olmak üzere 1 milyonun üzerinde ağaç dikti ve birkaç yüz bin ağaç da yakın gelecekte doğal biçimde yeniden hayata dönecek. Trees for Life'a göre İskoç çamları birkaç yan dal ile uzun ve düz gövdeli büyümeden geniş ve çok gövdeli yayılmacı büyümeye dek farklı büyüme formlarına sahip olması ile diğer kozalaklı ağaçlardan ayrılır. Birbirlerine yaklaşarak büyürlerse dallar ve ya da yapraklar sadece tepelerinde bulunur. Bu yüzden de yürürken sadece gövdeler var. Kabukları kalın ve birazcık çatlamış. Altlarda gri kahverengi arası bir renge sahipler ama yukarı doğru turuncu kahverengi bir hal alıyor. Sabahın ilk ışıkları altında turuncu harika gözüküyor. Devrilmiş bir ağaca tırmanıyoruz. Karışmış kökleri içinde büyüdüğü boş kraterin içinden parende atarak çıkıyor sanki. Kökleri küçük kuş ve memelilerin saklanıp yuva yapabileceği kuytu ve çatlaklarla dolu. Ağaç gövdesinde reçine bol. Bu da diğerlerinden daha zor bozulacağı anlamına gelir. Yumuşak ve delik deşik gövde yosun, ciğer otu ve likenlerle kaplanmış. Sayılamayacak kadar çok olduğunu gördüğüm böcekler için bir hazine yani. Kesin olarak ölmüş ama hala ayakta olan ağaçlar da var. Daha yeni bir radyo programında bu ağaçların öldükten sonra 100 yıla kadar ayakta durabildiklerini öğrendim. İster devrilmiş ister ayakta olsun tüm ağaçlar öldüklerinde yaşarken olduğundan daha çok türe ev sahipliği eder. Tam gitmek üzereyken devrilmiş ağacın dibinde yetişen çalı bitkilerini görüyorum. Mumsu küçük yaprakları ve çan şeklinde ufak beyaz çiçek kümeleri var. Acaba kırmızı yaban mersini mi? Yabani çiçek kitabını karavanda bıraktık. O yüzden bu çiçeklerin ve çıkaramadığım trompet şekilli sarı çiçekleri ve uzun ince yaprakları olan başka bir bitkinin fotoğrafını çekiyorum. Kuzeye doğru yolculuğumuza devam ettikçe karşılaşacağımız pek çok yeni bitkiden ilki bunlar. Daha da fazlasını görmek için sabırsızlanıyorum. Ormanın derinliklerine doğru yürüyoruz ve ne kadar aydınlık olduğunu görünce şaşkına dönüyorum. Dönüp geriye baktığımda toprak üstünde bitki örtüsünün olmayışı suyun kenarına ve gölün ötesine kadar görüş alanı sağlıyor bana. Ayaklarımızın altındaki yer oldukça kumlu ve çam yaprakları, kırık dallar ve çam kozalaklarıyla dolu. Ceplerimizi kozalaklarla dolduruyoruz. Kamp ateşi yakacağımız zaman işe yarıyor. Elbette burada değil, adalara vardığımızda büyük boş bir plajda örneğin. Üstümüzü kaplayan yaprakları ve dalları izliyoruz, belki kıpırdayan bir şey görürüz diye. Belki bir ağaç sansarı, bir kızıl sincap ya da bir grup tepeli baştankara veya İskoç ispinozu. Eğer yukarıda bir şey varsa bize göstermiyor kendini. Kaledonya ormanı sırlarını kendine saklıyor bugün. Belki başka zaman. Karavana dönerken yürüyüş yapan birine rastlıyoruz. Bize yolun ilerisinde bir kızıl sincap yemli olduğunu ve gidersek onlardan birini görmemizin neredeyse kesin olduğunu söylüyor. Bu reddedemeyeceğim bir teklif. Elbette ormanın ortasında bir ağacın üstünde bu güzel ve ikonik canlıları görmekle aynı şey değil. Ama hiç görmemekten daha iyi. Yemlikte kızıl sincaplardan iki tanesini görüyoruz. Hem de çok tatlılar. Hem de beklediğim üzere kızıllar. Bu iki tip insanlardan korkmuyor ve yakınlaşmamıza izin veriyorlar. Bir tanesi gayet cesur. Bizim orada olmamızı umursamıyor ve yemliğin hemen üstündeki bir dalda bir süre oturuyor. Kamera elimde onu lensten izliyorum. Arka ayakları dalın üzerine yayılmış 10 küçük sivri tırnağı ile dalı tutuyor. Ön ayakları ise yoksa patileri mi demeliyim? Bir yemişi tutuyor. Yemişi kemirirken başı hafif öne eğilmiş ve kuyruğu da boynuna kadar uzanan kıvrım ve biçimi takip ediyor. Siyah boncuk gözleri ve kulaklarının tepesinde krem rengi püskülleri var. Sanki bir hikayeden fırlamış gibi. Hayatta kalmaları için özel koruma önlemlerine ihtiyaç duyması beni çok üzüyor. Kızıl sincapların koruma statüsü konusunda üzgün olsam da bu canlıyla herhangi bir tür bağ kurmadığımın farkındayım. Onu yalnızca gözlemliyorum. Tıpkı bir hayvanat bahçesinde gibi. Onu doğal ortamında görmek deneyimi daha kişisel kalıyor. Ama sonuçta yemlikte yemin bulunmasının yarattığı kolaylık sayesinde kısmen de olsa evcilleşmiş olmasından yararlanıyorum. Bana pek de yabani bir karşılaşma gibi gelmiyor. Acaba yabani bir hayvanla ne seviyede bir karşılaşma sadece bir karşılaşma olmaktan çıkar ve beklenmedik ama anlık bir buluşmaya dönüşür? Evimizdeki yemliğe gelen kuşları düşünüyorum. Bazıları, özellikle de kızıl gerdan, kara tavuk ve uzun kuyruklu baştankara bize güvenmeye başladıkları için daha evcil hale geldiler ve bu güven beni etkiliyor. Diğerleri mesela ağaç kakanlar ve şakrak kuşları halen yabaniler. Daha uzun süren kalıcı bir bağı yabani yaratıklarla kurmak isterdim. Böyle bir şeyin olması için yabani ve uzak yerlerde nazikçe onlarla beraber yaşayan insanların, onların doğal ortamlarının bir parçası olarak görülmeleri gerekir. Tıpkı solucanlar için toprağı kazan kuşların yanında rahatça ot kemiren tavşanlar gibi. Bu durumlarda türler arasında bir iletişim ya da etkileşim olmasa da güven ve kabullenmişlik vardır. Karadaki son gecemizi Ulapul Limanı'nın üzerindeki bir konaklama tesisinde geçiriyoruz. Ulapul'u seviyoruz. Hala bir aradalık hissini koruyan, çok fazla giriş çıkışın olduğu, yeni ile eskinin karıştığı bir buluşma mekanı gibi geliyor. Buralılar öyle düşünmez muhtemelen ama çok fazla turist olmasına rağmen bir turist kasabası gibi hissettirmiyor. Güneş parlıyor ve harcamamız gereken birkaç saat daha var. Biz de deniz kenarında kahve içip limonlu polenta keki yiyoruz. Rab eski tarz bir hırdavatçıda kaybediyor kendini. Hemen yanında ben de harika bir bağımsız kitapçı bulup John Lister Cain, Gods of the Morning, A Bird's Eye View of a Highland Year kitabını alıyorum. Sonunda feribota binme vakti geldi. Hector fırtınası gelip geçti ve Outer Hebrides'a yolculuğumuz başlamak üzere. Feribot yolculuğu yaklaşık 3 saat sürüyor ve biz bu süreyi dev bir grup sümsük kuşunun avlanmak için dalmasını izleyerek güvertede geçirdik. Rab bunu daha önce defalarca görmüştü ama ben görmemiştim ve tüm bu gösteriyi, ki gerçek bir gösteriydi, heyecan verici bulmuştum. Sümsük kuşları denizin çok yukarısında büyük bir kalabalık halinde çember çizerek balık arıyorlar. İnanılmaz bir görüşleri olmalı. Teknenin kenarından baktığımda çalkantılı gri su yüzeyinin altını asla göremiyorum. Sümsük kuşları ise balık görüyor. Görüşlerinde bir hedef belirince inişe geçiyorlar ve suya girmeden birkaç milisaniye önce kanatlarını bedenlerine iyice yapıştırarak canlı torpidolara dönüşüyorlar ve saatte 100 kilometre kadar bir hızla dalıyorlar. Su yüzeyini delmelerindeki zamanlama ve kesinlik baş döndürücü. Tıpkı dalışta boyunlarını kırmamaları ya da suyun altı veya üstünde birbirlerine asla çarpmamaları gibi. Olağanüstü bir mekansal farkındalığa sahip olmalılar. Sümsük kuşlarının suya çarptıklarındaki etkiyi azaltmak için boyun kasları ve gagalarının altında süngerimsi bir kemik doku geliştirdiklerini okumuştum. Sümsük kuşları suyun altındayken gökyüzünden başladıkları dalışta topladıkları moment onları suyun 5 metre derinine kadar götürebilir ve o noktadan sonra da tıpkı havada yaptıkları gibi kanatlarını kullanarak suyun altında yüzmeye ya da uçmaya başlarlar. Yakaladıkları balığı genelde daha suyun altındayken yutarlar. Bu da iri martılar tarafından rahatsız edilme ihtimallerini azaltır. Onları suçlamıyorum. Tüm bu çileyi yakaladıkları balığı yağmacı zorba bir kuşa kaptırmak istemezler. Yalnız bu kuşların hava akrobasi yetileri öylesine gelişmiştir ki havada başka bir kuşun gagasından balık çalmayı başarırlar ve hiçbir zaman kendileri avlanmazlar. İlginç bir şekilde sümsük kuşun İngilizcesi olan gannet, eski İngilizce'de güçlü ya da erkeksi anlamına gelen gannet kelimesinden gelir. Bu kelimenin şu anda aç gözlü yiyici anlamında aşağılayıcı kullanımından çok daha anlamlı geliyor bana. O insanlara korsan martı demeliyiz asıl. Sümsük kuşlarının çok belirgin görünüşleri vardır. Karada biraz hırpani ama güzeldirler. Ama havada son derece harikadırlar. Suratları biraz asık, yüz ifadeleri biraz umursamaz görünür. Gözleri ve gagaları ise sanki yüzlerine takılmış ve etraflarına siyah kalem çekilmiş gibidir. Bana biraz hastalarından hastalık kapmamak için kuru çiçekler, otlar ve baharatlarla doldurulmuş gaga benzeri maskeler takan orta çağ veba doktorlarını hatırlatırlar. Yaklaşık 2 metrelik kanat genişlikleriyle sümsük kuşları Britanya'nın en büyük deniz kuşlarıdır. 30 yıldan fazla yaşayabildiklerini, ilk kez 4 ya da 5 yaşındayken çiftleştiklerini ve hayatları boyunca aynı eşle kaldıklarını, sayıları 150 bini bulan büyüklükteki kolonilerde yaşadıklarını okumuştum. Birkaç yıl önce haberlere çıkan Nigel isimli sümsük kuşu aklıma geldi. Nigel, 2013 yılında sümsük kuşu seslerini takip ederek Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nın açıklarındaki Küçük Mana Adası'na varmıştı. Maalesef duyduğu o sesler gerçek kuşlardan gelmiyordu. Bir koloninin gelip oraya yerleşmesi için adanın doğu yamaçlarına 80 tane sarı gagalı ve siyah uçlu kanatlı beton modeliyle yerleştirilmiş güneş enerjili hoparlörlerden geliyordu. Ancak yalnızca Nigel geldi. Nigel, beton kuşlardan birini eşi olarak seçti ve adada yaşayıp çalışan koruma görevlisi Chris Bell'in söylediğine göre eşi için yosun ve çubuklardan bir yuva inşa etti. Soğuk beton tüylerini okşadı ve onunla yıllar yıllar yıllar boyu konuştu. Nigel, eşine sadık biçimde 2018'in başlarındaki ölümüne dek orada kaldı. Hem de 3 tane gerçek sümsük kuşunun Mane Adası'na varışından birkaç hafta sonra. Nigel yeni gelenlerle arkadaş olmayı beceremedi. Onun yerine beton kolonisini tercih etti. Bell, Nigel'ın zamansız ölümüne çok üzülmüştü ama sümsük kuşlarının türlerinin daha önce yuva yaptığı yerlerde yuva yapmayı sevmesinden dolayı adadaki varlığının diğer kuşları çekmekte önemli bir rol olduğuna inanılıyor. Ölmüş olması çok üzücü diyor Bell gazetecilere ama boşu boşuna değildi. Kesin daha fazla sümsük kuşu göreceğiz diyor Rob. Otur Herbrise'a oldukça fazla var. Ben de sırtımı uzakta noktalara dönüşen gürültücü ve torpido benzeri kuşlara dönüp büyük bir heyecanla ileriye varacağımız liman olan Stornoway'e bakıyorum. Bu geziyi planlarken maceramızın adalara vardığımızda başlayacağını düşünmüştüm ancak tüm seyahat bir maceraya dönüşmüştü ve sümsük kuşlarıyla sarılı olduğumuz bu gemi yolculuğu da bu maceranın en önemli parçalarından biriydi. Özellikle de deniz kuşlarına hayran olan Rob için. Rob'ı tanıdıkça onun kuşlara olan ilgisini paylaşmaya başlamam ve onun da benim yabani arılara olan ilgimi paylaşması harika bir şey. Bu ortak ilgi alanları yaşamımızı daha anlamlı ve eğlenceli kılıyor. İnmeye hazırlanırken büyük bir heves duyuyorum. Ancak yaşayacağımız maceraları annemle paylaşamayacağım için de biraz hüzünlüyüm. Bunları duysa bayılırdı. Umarım bu hüzün Otur Herbrise'ın mucizevi yaban hayatı ve nereye istersek oraya gideceğimiz birkaç aylık bu plansızlık ile biraz da olsa sağlanır. 15. ayrımın sonu.